Zekeriya 11. bölüm 12. ayette ne söylüyor? Onlara uygun görürseniz ücretimi ödeyin, yoksa boş verin dedim. Onlar da ücret olarak bana 30 gümüş verdiler der. Bu çok çarpıcı bir şekilde gerçekleşmiş olan çok önemli peygamberlik sözlerinden bir tanesidir. Bakın Matta bu doğrultuda Matta 26. bölüm 14 ve 15. ayetlerde ne yazıyor? O sırada 12'lerden biri adı Yahuda İskariot olanı başkâhinlere giderek onu ele verirsem bana ne verirsiniz dedi. 30 gümüş tartıp ona verdiler. Buradaki ücret Zekeriya'nın bildirdiği ön bildirdeki ücretle tamamıyla aynıdır. Buradaki başkâhinlerin Yahuda İskariot'a çok fazla para vermek istemeleri oldukça ilginçtir. Herhalde İskariot bu parayı elde edebilmek için bayağı bir pazarlık yapmış olmalıydı. Onlar da ücret olarak bana 30 gümüş verdiler diyor. Yine Matta 27. bölüm 9 ve 10. ayetlerde oldukça ilginç olan başka bir şeyle daha karşılaşmaktayız. Bu ayetlerde şöyle yazar. Böylece peygamber Yeremya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. İsrailoğullarından kimilerinin ona biçtikleri değerin karşılığı olan 30 gümüşü aldılar. Rabbim bana buyurduğu gibi çömlekçi tarlasını satın almak için harcadılar der. Yeremya peygamber kitabının 18 ve 19. bölümlerinde çömlekçinin tarlasıyla ilgili olarak çok ayrıntılı bilgiler vermektedir. Zekeriya 11. bölüm 13. ayette Rab bana çömlekçiye at dedi. Böylece bana biçtikleri yüksek değerin karşılığı olan 30 gümüşü alıp Rabbin tapınağındaki çömlekçiye attım der. Burada geçen o yüksek değer bazı tercümelerde o büyük paha diye geçer. Satın alınan şeyin çok pahalı olduğu anlatılırken kullanılan bir terimdi bu. Onunla bana paha biçtikleri neyle paha biçmişlerdi? 30 parça gümüşle. Şimdi şöyle bir canlandıralım gözümüzün önünde. Bu adamlar İsa için çok az bir para verdiler. İsa'yı ellerine teslim eden kişiye öyle yüksek miktarda astronomik rakamlarla 1-2 milyon dolar vermeyi vaat etmemişlerdi. Sadece 30 gümüş vermeyi kabul ettiler. İsa Mesih onlar için işte bu kadar ucuzdu. Peki Yahuda İskariot İsa Mesih'i ele vererek elde ettiği bu 30 parça gümüşle ne yaptı? 30 parça gümüşü aldı ve onları Rabbin evinde çömlekçiye attı. Bu sözlerle neler söylenmek istendiği konusunda çeşitli görüşler bulunur. Bazı yorumcular çömlekçiye attı terimini hazineye bıraktı diye yorumlayabilirler. Evet Yahuda İskariot tapınağa gelip elindeki gümüşleri oraya attı. Ama İncil kayıtları konuyla ilgili gelişmeleri daha sonra bakın Matta 27. bölüm 6 ve 7. ayetlerde nasıl anlatır. Paraları toplayan başkâhinler kan bedeli olan bu paraları tapınağın hazinesine koymak doğru olmaz dediler. Kendi aralarında anlaşarak bu parayla yabancılar için mezarlık yapmak üzere çömlekçi tarlasını satın aldılar. Zaten Zekeriya'da ben 30 parça gümüşü aldım ve Rabbin evindeki çömlekçiye attım demişti. Bu bir rastlantı olamazdı. İşte bu ayet kutsal yazılardaki en çarpıcı, en etkili ayetlerden birisidir. Bu olay olmadan yüzyıllar öncesinde Zekeriya peygamber tarafından söylenen bu sözler İsa Mesih'i ele veren Yahuda İskariot'un yaşamında tek tek gerçekleşmiştir. Peki çömlekçinin tarlası denilen şey nedir? Adı üstünde çömlekçiye ait olan bir toprak parçasıydı. Çömlekçi şarkının üzerindeki çamur parçasına şekil verip onu bir çömlek veya bir kap haline getirmek istediği zaman elindeki bu çamur onun istediği kıvamda bir çamur değilse veya ona istediği biçimi veremiyorsa bu durumda çömlekçi bu çamuru alır ve tarlasına geri atardı. Bu çamur onun amaçlarına hizmet eden türden bir çamur olmadığından yararsız olarak geldiği yere geri dönerdi. Yeremya'nın peygamberliklerinde Tanrı kendisini bir çömlekçiye benzetir. Tanrı çamuru yani insan soyunu eline alıp çömlekçi çarkının üzerine koyar ve ona aklında olan biçimi verir. Ama bu çamurun kendisini onun ellerine teslim etmesi bırakması gerekir. Ona itaat etmeyen, onun kullanamayacağı bir çamur hiçbir işe yaramayacağından çömlekçinin tarlasına geri atılır. Çünkü o bu çamur parçasıyla hiçbir eser ortaya çıkartmaz. İsa Mesih'in ele verilişi için başkâhinlerin biçtikleri paha 30 parça gümüş gerçekten ilginç bir karardır. Yahuda İskariot İsa'yı ele verdiğine pişman olduktan sonra tapınağa geri gitmiş ve elindeki bu gümüşlerin hepsini tapınağın ortasına fırlatmıştı. Bunun üzerine Yahudi başkâhinler kan pahası olarak ödenmiş olan bu paraya el sürmeyecek kadar dindar oluvermişler ve bu parayla yoksulların gömülmesi için çömlekçinin tarlasını satın almışlardı. Sevgili dostum, Rab İsa Mesih bu çömlekçinin tarlasında uzun, evet gerçekten çok uzun bir zamandır çalışmaktadır. O tarlayı satın almıştır. Ama 30 parça gümüş parayla değil, çok daha değerli, paha biçilmez bir karşılık ödeyerek kendi kutsal kanını akıtarak o tarlayı satın aldı. Bizim üzerinde yaşadığımız dertler, sıkıntılar, acılar ve gözyaşlarıyla dop dolu bu dünyamızı satın alabilmek için o çok büyük bir ücret ödedi. Çömlekçi bugün Rab İsa Mesih'tir. Bizlerse onun ellerinde şekil verilmeyi bekleyen birer çamur gibiyiz. Çok sayıda insan tarafından reddedildiği bu günlerde dahi o çalışmasına devam etmektedir. Zekeriya 11. bölüm 14. ayette sonra Yahuda ile İsrail arasındaki kardeşliği bozmak için birlik adındaki öteki değneğimi kırdım der. Bu ikinci değneğin de kırılması çoban ile sürüsü İsrail arasındaki bağların nedenli koptuğunu göstermektedir. Tanrı bu sözlerle şöyle der. Sen beni ele verip sattığın çamura gerilmem için beni ulusların eline teslim ettiğin zaman ben de senin bu yaptıklarına karşılık olarak seninle yapmış olduğum antlaşmamı bozdum. Romalı başkomutan Titus pek yakında ordularıyla birlikte Yeruşalim'de olacak ve kentinizi yerle bir edip sizi ülkenizden kovacak ve sizi dünya uluslarının arasına dağıtacaktır. Evet, Yahudi ulusunun beklediği Mesih geldi gelmesine ama Yahudiler onu kabul etmedi. Bu nedenle Yahudi ulusu hala bugün bile dünya uluslarının arasında dağınık bir şekilde yaşamaya devam etmektedir. Zekeriya 11. bölüm 15. ayetten itibaren Mesih karşıtı olan akılsız çoban konu edilir. Zekeriya 11. bölüm 15. ayette Rab bana sen yine akılsız bir çoban gibi donat kendini dedi, diyor. Öyle inanıyorum ki bu da Zekeriya peygamberin sergilediği başka bir benzetmeydi. Zekeriya yine bir çobandan bahsetmektedir. Zekeriya 11. bölüm 16. ayette ülkeye öyle bir çoban atacağım ki itiklere bakmayacak, dağılmışları aramayacak, yaralıları iyileştirmeyecek, sağlamları beslemeyecek. Ancak semiz koyunların etini yiyecek, tırnaklarını koparacak der. Zekeriya peygamber burada 30 parça gümüş karşılığında satılan, düşmanlarının eline teslim edilen, daha sonra Romalıların çarmıhında can veren iyi çobanı daha önce anlattı. Aslında bu iyi çobanın üzerine asılarak öldürüldüğü çarmıh, Tanrı kuzusu İsa Mesih'in dünyanın günahlarını kaldırdığı bir tür mezbah oldu. İsa Mesih koyunları uğruna kendi canını feda eden iyi çobanımızdır. Şimdi de Zekeriya peygamber burada tarih sahnesinde çok daha sonra çıkacak olan akılsız çobanı tanıtmaktadır. Buradaki akılsız çoban Mesih'e karşı harekete geçecek olan şeytanın oğlu niteliğindeki Antikrist'tir. Mesih'in yeryüzüne gelişi ile Mesih karşıtının yeryüzüne gelişi arasında kalan zaman Zekeriya'yı pek ilgilendirmemektedir. Zekeriya burada Babil sürgününe giden Yahudilerin İsrail'e geri dönenlerine peygamberlik yapmaktaydı. Eğer Zekeriya'nın kendi çağına göre ileride olacak olan ve bugün bizim yaşadığımız çağa olan lütuf çağını, kilise dönemini düşündüğünü sanıyorsanız yanılırsınız. Akılsız çoban, Tanrı kiliseyle ilgili amaçlarını tamamladıktan ve tekrar İsrail halkına geri döndükten sonra gelecektir. Mesih karşıtı bu kişinin insanlarla nasıl bir ilişki içerisinde bulunacağı bakın bu ayette açıkça dile getirilir. Kovulmuş olanları yoklamayacak, ziyaret etmeyecek, dağılmış olanları aramayacak ve hasta olanları iyileştirmeyecek, sağlam olanı beslemeyecek ancak semiz koyunların etini yiyecek ve tırnaklarını kopartacaktır. Mesih karşıtı bu çoban sürüyü darmadağınık edecek ve onları etleri için öldürecektir. Koyunlar için kendi canını feda eden iyi çoban karşısında ne kadar kötü bir çobanla karşı karşıyayız. Rab İsa Mesih Yuhanna 5. bölüm 43. ayette ben babamın adına geldim ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka birisi kendi adına gelirse onu kabul edeceksiniz der. Şunu açıklıkla söyleyebilirim ki bugün yeryüzü Mesih karşıtının gelişine hazır bir duruma geldi. Yıllar önce Rabbin işine başladığım ilk yıllarda Mesih karşıtının gelişinin birkaç asır daha sürebileceği izlenime hakimdi. Ama aradan geçen yıllardan sonra etrafıma şöyle bir baktığımda yeryüzünün Mesih karşıtı o şeytani kişinin gelişine hazır bir duruma geldiğini görebiliyorum. Yanlış anlaşılmasını istemem. Mesih karşıtının hemen yakında geleceğini söylemiyorum. Bu benim işim de değil zaten. Onun ne zaman geleceğini Tanrı biliyor. Ama şunu iyice biliyorum ki eğer bir kimse doğru niteliklere sahip olarak ki Mesih karşıtı tüm bu niteliklere sahip olarak gelecektir, gelecek olursa ve bu kişi yeryüzüne barış, refah, zenginlik ve huzur getirecek olursa dünya insanları bu kişiyi hemen kabul edecek, el üstünde tutacaktır. Bu kişinin cennetten mi yoksa cehennemden mi geldiğini sorgulamazlar. Eğer bir kimse insanların aradığı, özlediği şeyleri onlara verirse o kişiler bu kişiyi başlarına taç yaparlar. Bu dün böyleydi, bugün de böyle. Ve biliyorum ki eğer Mesih karşıtı kişi bu çağda yeryüzüne gelecek olursa İnsanlar buna hiç şaşırmayacaktır. Çünkü insanlar kötü niyet ve işleriyle yeryüzünün bu kişinin gelişi için çoktan hazır duruma geldiğini farkında değiller. Onun gelişine daha çok yıllar olabilir ama söylediğim gibi ben hizmete başladığım ilk yıllarda olmayan bir hava bugün Mesih karşısının gelişi için oldukça elverişli bir duruma geldi. Zekeriya 11. bölüm 17. ayette sürüyü terk eden değersiz çobanın vay haline, kılıç kolunu ve sağ gözünü vursun, kolu tamamen kurusun, sağ gözü kör olsun der. Sürüyü bırakan değersiz çobandan bahsediliyor burada. Bu çobanın hiçbir değeri yoktur. Büyük bir yalancı, büyük bir sahtekardır. Kendisi İbranice alanında büyük bir uzman olan Dr. Merrill Unger'ın bu ayet konusundaki tercümesi şöyledir. Vay başına değersiz çoban, sürüyü bırakıp giden, kılıç onun kolunun üzerinde ve sağ gözünün üzerinde olsun. Onun kolu bütünüyle kuruyacak ve sağ gözü bütünüyle kör olacaktır. Bu akılsız çobanın hiç kimseye bir yararı olmayacaksa da tüm dünya onu izleyecektir. İsrail ulusu kendilerine vaat edilen iyi çobanı reddettiği zaman bunun bir cezası olarak yeryüzünün diğer ulusları arasına dağıtılmıştı. Bunun gibi İsa Mesih'in duyurduğu iyi haber, İncil, Yeruşalim'den başlayarak dünyanın tüm uluslarına duyurulmaktadır. Bundan sonra bir sahte çoban ortaya çıkacak. Değersiz biri olsa da insanlara çok büyük vaatlerde bulunacaktır. Bu kişi güçlü bir politikacının görünümünde ortaya çıkacak ve insanlığa hem de kutsal kitapta bulunan hem de bulunmayan hemen hemen her şeyi vermeyi vaat edecek, böylece çok sayıda insanı kendisine bağlayacaktır. Sürüyü bırakan değersiz çobanın vay başına diyor. Burada geçen vay başına sözcüğünün İbranicesi olan hoy sözcüğü yaklaşmakta olan bir sıkıntıyı belayı dile getirir. Kılıç onun kolu üzerinde ve sağ gözü üzerinde olacak. Onun kolu büsbütün kuruyacak ve sağ gözü kör olacak. Bu ne demek? Bu sahte çoban kuzulardan hangisi daha besili, daha sağlıklı, hangisi daha güçlü diye öğrenmek amacıyla gözlerini kullanmıştı. Kollarını da sürüye gelebilecek tehlikelerden korunmak için kullanması gerekmekteydi ama o bunların hiçbirini yapmadı. Sürüyü koruyup kollayacağına gözleri ve kollarını sürünün kötülüğü için kullanmayı tercih etti. Bu nedenle Tanrı onun ceza alacağını duyuruyordu. Bu sahte çobanın sağ gözü çıkarılacak ve kolu kesilip atılacaktır. Vahiy kitabında Tanrı'nın sahte çobanı Mesih karşıtı olan kişinin yargılanışı anlatılır. O büyük ejder şeytan yargılanıp gönderilmeden önce ilkin ateş gölüne bu sahte çoban Mesih karşıtı olan kişi atılacaktır. Dünyanın sonlarına doğru yaşanılacak olan büyük sıkıntı dönemini doğruğa bu sahte çoban Mesih karşıtı çıkartacaktır. Sıkıntı döneminin başlarında İsrail ulusu Mesih karşıtı bu sahte çobanın kendilerine vaat edilmiş olan iyi çoban olduğu yanılgısına kapılacak ama onun güçsel karakterini keşfettikleri zaman o çoktan yeryüzünün hakimi, diktatörü durumuna gelmiş olacaktır. Bundan sonra dünya ülkelerinin orduları İsrail'e, Yeruşalim'e karşı saldırı hareketine girişecekler ve her bir yönden İsrail'e saldırı gerçekleşecektir kutsal kitabın peygamberlik sözlerine göre. Zekeriya 12. bölüm Mesih'in ikinci gelişine peygamberlik açısından bakışı içermektedir. Zekeriya kitabının 12, 13 ve 14. bölümlerinde İsa Mesih'in yeryüzüne ikinci gelişiyle ilgili olarak kutsal yazılardaki ön bildirilere bakacağız. Bu Zekeriya'nın peygamberliğinin son ana kesiminin ikinci ve son kısmını oluşturur. Bu kesimin bu denli önemli olmasının başlıca nedeni Zekeriya'nın burada Tanrı'nın tasarısını ve planını açıklıyor olmasıdır. Zekeriya peygamber bir önceki bölümde yani 11. bölümde koyunları uğruna canını veren İyi çobanın İsrail ulusu tarafından kabul edilmediğini söylemişti. Gerçekten de iyi çoban 30 parça gümüş karşılığında neredeyse bedavaya ele verilmiş ve bunun sonucunda da Romalıların hazırladığı çarmıh üzerinde can vermişti. Hamdolsun ki bizim kurtuluşumuz altınla, gümüşle sağlanmamıştır. Kurtuluşumuz Mesih'in haç üzerinde bizim uğrumuza döktüğü kutsal kan aracılığıyla sağlanmıştır. Ama gerçekten o günlerde İsa Mesih için Yahudilerin ödedikleri 30 parça gümüş çok az bir parayı oluşturmaktaydı. İsa Mesih yeryüzündeyken Yuhanna 5. bölüm 43. ayette şöyle söylemişti. Ben babamın adına geldim ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka birisi kendi adına gelirse onu kabul edeceksiniz. İşte burada geleceği söylenen başka birisi Zekeriya peygamberin akılsız çoban dediği Mesih karşıtı olan kişidir. Bu çobana hem akılsız hem de değersiz sıfatları verilmektedir. İnanlar topluluğu olan kilise yeryüzünden alınıp götürüldükten ve iyi çoban dünyaya koyunları uğruna canını feda etmiş kişi olarak tanıtılmasından sonra bu değersiz ve akılsız çobanın kendisini tanıtacağı zamana gelinecektir. Bu kişi insanlar tarafından kabul edilecek ve bu kişinin ortaya çıkmasıyla büyük sıkıntı dönemi de başlamış olacaktır. Dikkat edin, 1000 yıllık egemenlik dönemi değil ama 7 yıl sürecek olan büyük sıkıntı dönemi başlamış olacaktır. Bunun sonucunda İsa Mesih'in 1000 yıllık egemenliği sırasında dünyanın başkenti olacak Yeruşalim kentinin Mesih karşıtı denen kişinin saldırısı altında kalacağını ve bu kentin onun elinden nasıl kurtulacağını da göreceğiz. 12. bölüm Yeruşalim kentine yönelik olarak düzenlenecek olan son saldırıyı ve bu saldırının son buluşuyla ilgili gelişmeleri anlatır. Bu bölümde Yeruşalim adı 10 defa ve o günde terimi de 7 defa geçmektedir. Bu iki terim bu bölümde sürekli olarak karşımıza çıkar. O günde terimi büyük sıkıntı dönemiyle başlayıp Rab İsa Mesih tekrar geldiğinde başlayacak olan 1000 yıllık egemenlik dönemine geçişin yaşanacağı döneme kadar geçen ara süreç anlamında kullanılmaktadır. Mesih karşıtı ortaya çıktığında büyük sıkıntı dönemi de başlamış olacaktır. Bu dönemin bitişinde Rab İsa Mesih'in ortaya çıkışıyla da 1000 yıllık egemenlik dönemi başlamış olur. O günde ve Yeruşalim terimlerine dikkatinizi çekmek isterim. Çünkü bu bölümün ana konusunu bu iki terim oluşturmaktadır. Rabbin günü olarak imanlar arasında da kullanılan Rabbin günü terimi çok önemli bir terimdir. Bu terim sadece Zekeriya kitabında tam olarak 18 defa kullanılmıştır. Yine bu aynı terimi eski antlaşmanın hem büyük hem de küçük peygamberler kitaplarında görmek mümkündür. Örneğin Yoel kitabının tüm konusu baştan sona kadar sadece Rabbin günü konusundadır. Malaki peygamber 4. bölüm 5. ayette Rabbin o korkunç ve büyük gününün gelişinden söz eder. Bir anlamda Rabbin günü konusu eski antlaşmanın ana konularından ve en önemli konularından birisini içermektedir. Bu terimi parça parça ele alıp irdelememiz öyle inanıyorum ki yararlı ve yerindedir. 2. Petrus 3. bölüm 8. ayette sevgili kardeşlerim şunu unutmayın ki Rabbin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir der. Peygamberlerin Rabbin gününde gerçekleşeceğini söylediği şeyler hiç de öyle 24 saate ya da 7 yıla sığacak türden şeyler değildir. Gerçekten büyük sıkıntı döneminde çok çarpıcı olayların gerçekleşecek olmaları birçok kişinin bugünle ilgili olarak peygamberlerin söylediği sözleri reddetmesine de yol açar. Bu insanlar bu kadar büyük ve çarpıcı olayların, krizlerin 7 yıl kadar kısa bir dönem içerisinde gerçekleşmeyeceğini söylemektedir. Ama içinde yaşadığımız 21. yüzyılda durum tamamen değişmiştir. Amerikan Haber ve Dünya Raporu adlı bir derginin bir sayısında 1970 ila 1980 yılları arasında yaşanmış çarpıcı dünya olaylarının bir listesi sıralanmıştı. Bugün yaşanan sorunlar ve felaketler artarak yayılmakta ve çoğalmaktadır. Tanrı'nın büyük sıkıntı döneminde gerçekleşeceğini söylenen şeyleri gerçekleştirmekte herhangi bir güçlükle karşılaşacağını da hiç düşünmüyorum. Rabbin günü derken bin yılı aşkın bir zamandan söz edildiği unutulmamalıdır. Peki Rabbin günü gelmiş midir? Bizler Rabbin gününde mi yaşıyoruz? Eski antlaşma kayıtları gelecekte olan bugün de kapanır. Eski antlaşma kayıtları o günün ileride olacağını, yeni antlaşma kayıtlarında da aynen eski antlaşma kayıtları gibi o günün ileride olacağını belirtir. Elçi Paulus Rabbin gününün gelecekte olduğunu söyleyerek 1. Selanikler 5. bölüm 2. ayette şöyle der. Çünkü siz de çok iyi bilirsiniz ki Rabbin günü gece hırsız nasıl gelirse öyle olacaktır. Paulus'un yaşadığı dönemde Rabbin günü henüz gelmemişti. O zamandan bu zamana kadar da o günün geldiğini gösteren hiçbir belirti görülmemektedir. Açıkça söyleyebilirim ki Rabbin günü hem iyi hem de kötü bir haberdir. Önce kötü haberi söyleyeyim. Bu da büyük sıkıntı dönemidir. İyi haber ise Mesih'in bin yıllık egemenliğiyle ilgili haberdir. Bu her iki dönem de burada incelediğimiz 12. bölümde birbiri ardına işlenecektir. Önce Zekeriya 2 ve 3. ayetlerde kötü haberi söyleyerek şöyle denir. Yeruşalim'i çevredeki bütün halkları sersemleten bir kase yapacağım. Yeruşalim gibi Yahuda da kuşatma altına alınacak. O gün Yeruşalim'i bütün halklar için ağır bir taş yapacağım. Onu kaldırmaya yeltenen herkes ağır yaralanacak. Yeryüzünün bütün ulusları Yeruşalim'e karşı birleşecek diyor. Kötü haber böyle ama aynı zamanda 14. bölümün 8. ayetinde başlayan iyi bir haber vardır ki o da şöyledir. O gün Yeruşalim'in içinden diri sular akacak. Yaz kış suların yarısı Lut Gölü'ne, öbür yarısı Akdeniz'e akacak der. Hem iyi hem de kötü haber bunlardır. Bunlardan kötü olan haber ise 12. bölümde karşımıza çıkar. Burada büyük sıkıntı dönemiyle Yeruşalim kentinin işgal edileceğini göreceğiz. Yeremya peygamber bu dönemi Yakup'un sıkıntı zamanı olarak adlandırır. Yeremya 30. bölüm 5, 6 ve 7. ayetlerde şu sözleri okuruz. Rab diyor ki, korku sesi duyduk. Esenlik değil dehşet sesi. Sorun da görün. Erkek çocuk doğurur mu? Öyleyse neden doğuran kadın gibi her erkeğin ellerini belinde görüyorum? Neden her yüz solmuş? Ah, ne korkunç gün. Onun gibisi olmayacak. Yakut soyu için sıkıntı dönemi olacak. Yine de sıkıntıdan kurtulacaklar. Daniel 12. bölüm 1. ayette ise o zaman senin halkını koruyan büyük önder Mikail görünecek. Ulusun oluşumundan beri hiç görünmemiş bir sıkıntı dönemi olacak. Bu dönemde halkın adı kitapta yazılı olanlar kurtulacaklar. Rab İsa'nın kendisi de bu aynı dönemle ilgili konuşarak bunu büyük sıkıntı olarak adlandırmıştır. Matta 24. bölüm 21 ve 22. ayetlerde şöyle der. Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacaklar. Zekeriya kitabının 12. bölümünde bu büyük sıkıntı dönemiyle ilgili bir açıklama yapılmakta. 12. bölüm 1. ayette şöyle denilmektedir. Bildiri, işte Rabbin İsrail'e ilişkin sözleri. Gökleri geren, yeryüzünün temelini atan, insanın içindeki ruha biçim veren Rab şöyle diyor. Burada Rab diyor denir. Bugün birçokları tarafından reddedilen kutsal yazıların bu kesiminde Zekeriya peygamber söylemiş olduğu sözleri kendisinin değil ama Rabbin kendi sözleri olduğunu tekrar ve tekrar vurgulamaktadır. Bu peygamberlik doğrudan Tanrı'nın kendisinden gelir. Bu ön bildiriyi reddetmekle yaptığınız ya da inanmadığınız şeylerle ilgili çok mantıklı açıklamalar yapabilen bazı yapay bilgilere sahip bir eleştirmen olabilirsiniz ama aynı zamanda Zekeriya'yı yalancı çıkartmaya kalkamazsınız. Zekeriya burada bu sözlerin Rabbin sözleri olduğunu söyler. Bu ayette Tanrı'yı tüm evrenin içinde bulunan, her şeyin yaratıcısı olarak tanımlayan üç büyük ifade bulunur. Bu gerçekten çok anlamlı ve büyük ifadelerdir. 39. mezmur 1. ayette karar verdim, adımlarıma dikkat edeceğim, dilimi günahtan sakınacağım, karşımda kötü biri oldukça ağzıma gem vuracağım der. Sizler ve ben bugün Tanrı'nın yarattığı şeylerin birbirinden uzaklaştıkları, evrenin uçlarına doğru uzadıkları bir evrende yaşıyoruz. Tanrı göklere gelmektedir. Bu ne büyük bir Tanrı ifadesidir. İkincisi de yerin temellerini atan odur diyor. Tanrı üzerinde yaşadığımız, bu dünyaya çok özel bir özen göstermiştir. İnsan tüm evrende sadece yeryüzünde bulunmuş olmaktan memnun değildir. Bu nedenle uzaya, diğer gezegenlere bakmakta başka insanlar, yaşamlar var mı diye sürekli olarak çalışmalar yapmaktadır ama şimdiye kadar yapılan çalışmaların hiçbiri diğer gezegenlerde yaşam olduğunu kanıtlamamıştır. Bildiğimiz kadarıyla Tanrı sadece yeryüzüne yaşam vermiştir. Ve üçüncü olarak da şu çarpıcı ifadeyle karşılaşırız. Bu ayette insanın içinde onun ruhuna şekil veren Tanrı ile karşılaşırız. İnsan yeryüzünde bulunan diğer yaratıklar içerisinde bazı açılardan farklıdır. Yaratıklar arasında en üstün özelliklere sahip olan sadece insandır. Tanrı'nın yaratmış olduğu bilinç sahibi yaratıkların var olduğuna inanıyorum. Bence bunlar bizim gibi insanlar değil ama göksel nitelikli varlıklar olan meleklerdir. Bu ayet gerçekten Tanrı'nın yaratıcı olduğuyla ilgili çok güzel bir resmi bize sunmaktadır. Tanrı yarattığı evreni unutup gitmemiştir. Bu ayet Tanrı'nın çekip gitmediğini açıkça ilan eder. Tanrı'nın evrenin dışında olduğu kadar içinde de var olduğunu ve içinde yaşadığımız bu evrende Tanrı'nın büyük etkinliklerde bulunmakta olduğunu görüyoruz. Burada Tanrı'nın evren açısından çok kesin ve olumlu bir program içerisinde hareket ettiği de görülür. İnsanın içinde ruha şekil veren O'dur. O bizim her şeye gücü yeten, her şeyi bilen Tanrımızdır. Zekeriya 12. bölüm 2. ayette Yeruşalim'i çevredeki bütün halkları sersemleten bir kase yapacağım. Yeruşalim gibi Yahuda da kuşatma altına alınacaklar. Bunun ne zaman gerçekleşeceğini de bu sözlerden belirleyebiliriz. Yeruşalim'e karşı yapılan kuşatma Yahuda'ya da olacak. Peki bu ne zaman olacak? Tabii ki son günlerde. Rab İsa'nın büyük sıkıntı dönemi diye adlandırdığı dönem içerisinde bunlar gerçekleşecektir. Değerli bir yorumcu olan Dr. Unger şöyle söyler. Tanrı Yeruşalim kentini kendilerini bu kentle ilgili duruma getirenler için bir tür sarhoşluk kasesi, sersemlik kasesi haline getirecektir. Yeruşalim'e dokunanlar, orayla işi olanlar elektrik çarpar gibi çarpılacak ve sersemleyecektir. Zekeriya 12. bölüm 3. ayette o gün Yeruşalim'i bütün halklar için ağır bir taş yapacağım. Onu kaldırmaya yeltenen herkes ağır yaralanacak. Yeryüzünün bütün ulusları Yeruşalim'e karşı birleşecekler. Bütün halklar için Yeruşalim'i ağır bir taş yapacağım der. Garip bir sözdür. Yeruşalim kenti bugün sanki işgal edilmiş, diğerlerinden ayrı tutulan, çok eski ve pek de çekiciliği olmadan bir şehir görünümündedir. Her ne kadar bizim için anlamlı ve kutsal sayılan yerlerle dopdolu olmakla birlikte Yarışilim'i ben sevdiğim diğer birçok kent kadar sevmem. Bana pek çekici ve güzel gelmiyor. Ama Yarışilim kenti günün birinde dünya ulusları için gerçekten ağır bir taş haline gelecektir.